Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, görücülük eski evliliklerde o kadar yerleşmiş, o kadar kökleşmiş bir anane idi ki, ekseriya saadet yuvası kuran bir çift, diğerini ancak koltuk merasiminde, yani düğünde görürdü. Nikah kıyılıp da düğün yapıldıktan sonra yek diğeriyle karşılaşırlardı. Tabii, görücülük bir evlenme tarzı. Uzun yıllar uygulanan, hala da devam edilen bir uygulama tarzı, bir evlenme tarzı. Ne derler? Nikahta keramet vardır, çöp çatan böyle çatmış derler ve eşler birbirini düğün günü görür, böyle mütevekkilane devam ederler. Ve umumiyette de saadetle neticelenir bu tür evlilikler. Şimdi bu görücülük tarzı, kız beğenmenin şekli hakikaten kadınların hayatında çok meraklı maceralar teşkil eder sevgili dinleyiciler. Vaktiyle genç kızlar 14-15 yaşından sonra her gün görücüye çıkmak için hazırlanırlardı. Adeta talim yaparlardı. Görücüye çıkacak kadınlar da kendilerini beğenecekleri geline beğendirmek için talimli olmak durumundaydılar. Oğlunu evlendirecek bir ailenin annesi, işte ninesi, halası, teyzesi, kız kardeşi, yengesi, hasılı bütün kadın azası oğlanı evlendirmek üzere harekete geçerler ve nerede bir kız duyarlarsa o evin kapısını çalarlardı. Hatta bazıları hiç böyle bir araştırma yapmadan rastgele bir iki mahalle yürüdükten sonra Lalet Dayı'nın bir kapı çalar, o mahallede evlenecek çağda kız olup olmadığını sorarlardı. Eğer kız bulunduğu salık verilirse de hemen sorguya başlarlardı. Nasıl, güzel mi hanımcığım, efendim ahlakı iyi mi, şöyle mi böyle mi, elinden iş gelir mi diye sorarlardı. Tabii bu kızı salık veren evin hanımı da tabii komşusunun kızını kötüleyecek hali yok ya, başlardı ay ilahi kardeşim derdi. Bugün dünya varsa yarın ahiret var. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle hanım hanımcık, böyle güzel, böyle hoş, efendim karda leke var, onda yok. Şöyle iyi, böyle iyi, efendim annesinin kuzusudur, hamar attır, elinden gelmeyen yoktur, bulunmaz Hint kumaşı gibidir diye methederdi. Ondan sonra da siz bilirsiniz kardeşim derdi. Kısmetse elden ne gelir, efendim olur gider ama benden sorarsanız hiç durmayın, alın, kaçırılacak kız değil. Gözünü yuman alsın gitsin derdi. Tabii komşusunu insan komşusunun kızını kötüler mi? Yarın bir gün aynı şey onun da başına gelecek. Kızı yoksa bile komşuluk hatırı var. Tabii karşı taraf bu kadar Mehdü Sena'nın karşısında hakikaten arayıp da bulamayacakları bir kızla karşılaşacaklarına sevinirlerdi ve doğru tavsiye edilen kızın evine giderlerdi ve kapıyı çalarlar. Tabii görücü gitmek eskiden haberli olmazdı. Eğer haber verilirse çünkü efendim hakikaten olmadığı gibi cali bir takım muameleler göreceklerinden korkarlardı. Adeta baskın tarzında olurdu. Bilhassa sabahın erken saatlerinde baskın tarzında olurdu. Eskiden İstanbul halkı hep böyle evlenirdi ama günümüzde Anadolu'da da tek tük bu adetler devam ediyor. Neyse, şimdi görücüler kızın özelliklerini komşusundan öğrendiler. Nerede kız olduğunu da öğrendiler. Gelirler, o evin kapısını çalarlar. Görücü geldik derler gayet açık bir şekilde. Zaten demeseler de efendim bir eve yabancı bir kadın topluluğunun gelmesi, hele kızı olan bir evse muhakkak görücü şeklinde tefsir edilir. Hatta eskiden kızı olan bir evin önünden bir oğlan geçtiği zaman bile o oğlanın o evdeki kıza gönlü olduğu, onu almak istediği yorumu yapılırdı hemen konu komşu tarafından. Onun için aklı başında genç erkekler kızı olanların evinin önünden fazla geçmezler, oralarda dolaşmazlar. Geçmek icap ettiği zaman da önlerine bakarak süratli bir şekilde geçerlerdi. Neyse, görücüler gelirler, kapıyı çalarlar. Efendim tabii hane halkı böyle bir baskını her zaman beklediği için efendim gelenleri evin en mutena odasına, misafir odasına alır. Tabii ev sahibi çoğu zaman bu gelen görücüleri tanımadığı için gayet kibar bir şekilde bunlara hoş geldin eder, onları oturtur, karşılıklı hatır efendim sorulur. Zaten tanıdık bile olsa görücü gelenler umumiyette çok yakın birbirini tanıyan bilen kimseler değildir. Çünkü birbirini zaten çok yakın bilen tanıyan kimseler görücü gitmezler. Zaten kızı tanıyorlardır. Kız tarafı oğlanı tanıyordur. Onlar direkt istemeye giderler. Görücülük umumiyetle birbirini tanımayan aileler arasında olurdu. Hatta hiç tanımayan, ancak arada bir çöp çatan vardır, her iki aileyi de tanıyan veya biraz evvel anlattığım gibi rastgele bir evin kapısını çalıp kız olan evi öğrenir ve giderlerdi. Neyse, görücülerle ev sahibi böyle karşılıklı hatırlaştıktan sonra efendim buluncaya kadar efendim ne kadar dolaştık, şöyle böyle falan filan, efendim oğlumuz var, çocuğun varsa derdin var, efendim oğlansa kız bulmak dert, kızsa kocaya vermek bir dert, böyle karşılıklı rutin klişe tabirler gider gelir. Neyse, görücüler birbirlerinin ağzından böyle laf alarak konuşurlar, lafı birine bırakmazlar. Ama eğer işlerinden birisi çok iyi laf yapıyor da diğerleri o kadar iyi laf yapmıyorsa, tabii o ağzı laf yapana konuşma bırakılır. O topluluğun nutukçusu odur. Ancak eğer her birisi kendini böyle hoş sohbet kabul ediyorsa, birisinin ağzından lafı öbürü alır. Efendim, böylece ev sahibine meramlarını anlatmaya başlarlar. Tabii ev sahibi de anladı gelenlerin kim olduğunu. Hemen dışarı çıkar, kızına, misafirlere kahve getirmesi tembihinde bulunur. Bu arada da bir kaş eder. Kızım, işte filanca entarini giy, o seni daha açıyor. Kahve getirirken de ağzını büzme. Kahveleri verdikten sonra da oturma. Bir parça kapının dibinde dur. Onlar otur derlerse kapı yanındaki sandalyeye otur diye tembih ederdi. Neyse, bu görücülerin ilk celsede yaptıkları usul muameleleriydi. Evet, görücü kızın bu sandalyesi çok mühimdi. Vaktiyle Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun ben bir hikayesini okumuştum da, görücü kız diye efendim böyle hatırlı bir ailenin güzel hoş bir kızı var efendim ve çok da görücüsü oluyor. Hepsi de beğeniyor. Eskiden resim getirirlerdi, damadın resmini getirirlerdi. Eğer niyetlenirlerse, kızı beğenirlerse oğlanın resmini gösterirlerdi. Kız da kız ailesi de bu resme bakarlar. Ondan sonra oğlanı kızın babası görür ve bu şekilde evlilikler olurdu. Şimdi bu kız hikayede, görücü hikayesinde kızın ailesi kızlarını hiç kimseye layık görmüyorlar. Görücülerin biri geliyor biri gidiyor, biri geliyor biri gidiyor, hepsine ret cevabı veriyorlar. En sonunda artık kız yaşlanıyor ve oturduğu sandalyede tamamen eskiyor ve artık görücülerden de ümit kesiliyor. Hazin bir hikayeydi. Eski zaman görücülük adetini orada yazar kritik etmiş. Böyle bir de hikaye var. Çok da kız evi naz evi olur ama fazla naz da aşık usandırır demişler. Bir kızı ilk isteyene vermeli, öyle fazla görücüye çıkartmamalı demişler. Bu görücü adeti efendim gelip gidip de çok görücüsü olup da hiçbirinden müsbet bir netice almayan kızlar çok feci bir vaziyete düşerdi. Tabi böyle bir hal vuku gelirse, birkaç görücü gelmiş de kızı beğenmemiş olursa artık konu komşu dedikoduya başlarlardı. Efendim kızın efendim ne vücudunun devanası gibi olduğunu bırakırlardı, ne ağzının koktuğunu bırakırlardı, efendim ne dişlerinin kazma gibi olduğunu, oğlanı korkutacağını bırakırlardı, efendim kızın annesinin edepsizliğine bakarlardı, kızın ağzı faraş gibi, oğlanın annesi demiş ki bu kızın dili faraş gibi, beni mi dinleyecek, oğlumu mu dinleyecek, efendim bunu bırakırlardı. Aman ya Rabbim. Çok muazzam bir dedikodu başlardı. Böyle görücüsü gelip gidip de efendim eğer kızı almazlarsa efendim artık bu bir sürü asılsız itham bu zavallı kızın başına gelirdi. Ama ne çare ki evlilik böyle oluyor. Yani kızın efendim şansına tabii bu. Biraz da efendim gelen giden görücüler kızı beğenecekler de oğullarını alacaklar. Fakat her zaman da kızın beğenilmesiyle alakalı değil. Şimdi nasıl ki oğlanlar kızlar birbirlerini görüp beğeniyorlar, öyle güzellikmiş, şuymuş, buymuş aramıyorlar, gönül bu her şeye konar demişler. Ondan sonra eskiden de öyleydi. Allah bir kızı şirin gösterdi mi, kız güzel olmasa, hareketleri kibar olmasa, hiçbir vasfı olmasa da görücülere şirin görünebiliyordu. Akıllar şaşıyordu, bunu nasıl beğenmişti, almışlar. İşte demiş ya, bakma bahtımı, bakma yüzümün horuna, bak bahtımın gürüne. Talih meselesi. Bazı aileler de böyle çok amşam, güzelliği olmayan, vasfı olmayan kızlarına şirinlik muskası yaptırırlardı. Şirinlik muskası yapılan kız rivayete göre her gören tarafından beğenilirdi. Kızın beğenilecek hiçbir vasfı yok ama şirinlik muskası var ya, o muska sayesinde artık Allah alem, Allah'ın izniyle bu kendisini görene şirin görünüyordu. Artık kız tarafına da düşen bu görücülerden münasip olana kızlarını vermekti. Efendim, görücülerin gelip gidip de beğenmedikleri kızları konu komşu böyle dedikodularla, ithamlarla perişan ederdi. İlk görücüde beğenilip de verilen kızı da konu komşu perişan ederdi. Bu kızın hali, görücü gelip de hiç kimse tarafından beğenilmeyen kızın halinden daha feci olurdu. Bu sefer de millet derdi ki, ilahi komşu, sen onu görücüyle mi evlendi zannediyorsun? Onlar parkta birbirlerini bulmuşlar, aşık olmuşlar da oğlan ondan sonra usulen görücü göndermiş derlerdi. Zavallı kız, ilk görücüde beğenilen kız ve hiç görücüsü tarafından beğenilmeyen kız aynı akıbete uğrardı. Evet, şimdi biz gene dönelim görücü merasimine. Görücü geldi, sefa edildi, sefa geldiniz dendi, buyur edildi, oturtuldu. Kız yanlarına çıktı, kahveyi getirdi. Efendim tabii kız mahcup olur. Hele genç kız, kendisini görmeye gelen bir sürü böyle meraklı, müstehsi nazar üzerine çevrilmişken, efendim kahveyi dibine dökmemek için, takılmamak için, bir sıkıntı olmadan efendim bu şeyi atlatmak için, bu merasimi atlatmak için neler çeker zavallı kız. Kahveleri verir, ondan sonra kapının yanında durur. Görücüler şöyle tepeden tırnağa bir kızın yürüyüşünü, ayağını basışını, arkasını dönüşünü, vücut hatlarını, elbisenin üzerine yakışıp yakışmadığını böyle bir dikiz ederler. Ondan sonra kızcağız zavallı kahveleri verdikten sonra kapının yanında hakikaten annesi tembihlediği gibi ayakta durur. Görücüler şöyle onu iyice süzmeyi bitirdikten sonra kızı oturturlar. Bu sefer oturuşunun zarafetine bakarlar. Kız adettir başını önüne eğer, konuşmaz, sorulmadan hiçbir şeye cevap vermez. Sorulursa kısa cevap verir. Efendim görücüler kız pertek mi değil mi, konuşması nasıl diye kızı şöyle bir konuştururlar. Kahveyi alırken de kıza şöyle ağzı kokuyor mu kokmuyor mu diye bir efendim şöyle hafif oturdukları koltuktan yükselirler. Kızın böylece fiziki özelliklerini efendim bütünüyle anlamak, esrarına vakıf olmak isterler. Tabii kahveler öyle hemen içilmez. Yavaş yavaş efendim içilir. Kahve içildiği müddetçe de hem güya lafı araya laf sokuşturarak konuşma devam ediyormuşçasına kahve geç içilir. Bu arada kız inceden inceye efendim tetkik edilir. Fincanlar alınırken görücülerden bir tanesi yalandan fenalık geçirir. Çarpıntısı başlar. Hemen aman kızım koş bana bir su getir der. Kız koşa koşa gidip su getirecek. Böylece görücüye gelenler kızın topallayıp topallamadığını anlamış olacaklar. Efendim kızı uğurlarken de yani görücüler giderken de kızın ağzı kokuyor mu kokmuyor mu diye anlamak için ay Allah nur topu gibi de yaratmış maşallah anasına babasına bağışlasın diye şöyle yanaklarından öpülür. Bu arada ağzının kokup kokmadığı anlaşılır. Bu esnada da alt dudağı böyle güya seviliyormuş gibi hafifçe aşağı doğru çekilerek dişlerinin güzelliği ve temizliği tetkik olunurdu. Görücü hanımlar her ne olursa olsun kızı çok beğenmiş, çok sevmiş görünürlerdi. Ay üşürsün yavrum, hava serin, göğsünü kapa, Allah saklasın, soğuk alırsın, hasta olursun, üşütürsün, yoksa sana kimler yanmaz diyerek elleriyle kızın efendim göğsünü, omuzlarını yoklarlar, vücudunda bir kusur olup olmadığını anlamaya çalışırlardı. Dedik ya kızın kekeme olup olmadığını anlamak için de kızı şöyle bir zoraki söyletirlerdi. Yine kızı güldürecek bir şey söylerlerdi ki gülerken ağzının biçimi bozuluyor mu, bozulmuyor mu, diş etleri görülüyor mu, görülmüyor mu? Efendim buna dikkat edilirdi. Bir de görücüler kızı el öptürmeye çok meraklıydılar. Çünkü kız el öperken parmaklarında, avuç içinde efendim nasır var mı, yok mu? Efendim buna göre süpürge tutmasını, çamaşır yıkamasını biliyor mu, bilmiyor mu? Onu bu yolla anlarlardı. Eğer kız başı örtülü çıkmışsa bu sefer görücüleri bir telaş alırdı. Acaba saçları var mı, yok mu? Kel mi, değil mi? Bu sefer kıza bir başını şöyle açtırırlardı. Kızım başını bir aç da bakalım saçların annene mi çekmiş bahanesiyle kızın tülbentini bir açtırırlar. Saçlarının rengini annesine benzeyip benzemediğini anlamak bahanesiyle kızın kel olup olmadığını anlarlardı. Kız başı açık çıksa bu sefer hafif derlerdi. Kız örtülü çıksa da bu merasim muhakkak tatbik edilirdi. Böylece sevgili dinleyiciler, görücüler vaktiyle kızın bir kusuru olup olmadığını bu kendilerine has metotlarla, imtihan metotlarıyla anlarlardı. Ondan sonra efendim müsaade isterler. Zaten bu görücülük ziyareti kısa sürer. En fazla yarım saat içinde her şey biter. Efendim müsaade alırlar. İnşallah kısmetse tekrar görüşürüz derler ve çıkarlardı. Ondan sonra eve gelirlerdi. Esas asıl merasim bir de evde yaşanırdı. Evet sevgili dinleyiciler, görücüler rastgele veya şunun bunun aracı olduğu, tavsiye ettiği evlere gider. Kızları, evde kız varsa bunu baştan aşağı bir tetkik eder. Kız hakkında bir hüküm vererek evlerine gelirlerdi. Eğer kız beğenilmediyse, görücüler kızı beğenmediyse, zaten bu kız ağzıyla kuş tutsa görücülerin oğluna yar olmazdı. Ve o iş artık arkası aranmazdı. Kız evi de anlardı ki görücü kızı beğenmedi. Yok, görücüler kızı beğendiler, akılları kestiyse bu sefer oğlanın üzerinde tesiri olanlar gelir, kızı ballandıra ballandıra bire bin katarak oğlana anlatırlardı. Oğlan eğer artık evlenmek hususunda bizar olmuşsa, annesinin veya o görücü giden kadınlardan kimse yakını onun tesirinde kalmaya müsait ise veya böyle şeylere çok ehemmiyet veren birisi değilse, annesinin, işte neyse yengesinin, hamınnesinin sözüyle eğer razı olursa, bu kızı almaya razı olursa olurdu. Eğer istemezse görücüler ağzıyla kuş tutsalar oğlanı razı edemezlerdi. Oğlan eğer razı olursa kızı almaya, bu sefer kız evine haber gönderilirdi, kızı istemeye geleceğiz diye. Evet, kız evi bu sefer kızlarının beğendiğini, beğenildiğini anlarlardı. Tabii bundan sonra da artık iş kız evine düşüyor. Oğlan evi birinci icap oğlan evinden, kabul kız evinden. Bakalım kız evi oğlan tarafını beğendi mi, kızı vermeye taraftar mı? Eskiden bu kadar oğlanlar kara borsa olmadığı için kız evi biraz daha naz eviydi sevgili dinleyiciler. Ve oğlanın işini, gücünü, boyunu, posunu, ailesini tepeden tırnağa tetkik etmek için müsaade alırlardı. Ve İstemeye gidilir, efendim kız evi istemeye gidilir. Eğer kız evi daha önceden zaten kendilerine bu görücüler geldikten sonra bunların kim olduğunu tahkik ederler, kızlarına uygun olup olmadığını, layık olup olmadığını anlarlardı. Ona göre kız evi kızı istemeye geldiği zaman ya kesip atarlar, kusura bakmayın biz kızımızı evlendirmiyoruz derler. Zaten onu baştan da göstermiş olabilirler, kız görücüye geldiği zaman kızın çıkmaması, görünmemesi veya görücülerin kendisini beğenmemesi için bir takım suni hatalar yapması sağlanırdı. Bu yapılmamışsa kız evi oğlan evini reddeder, eğer vermeye niyeti yoksa. Yok vermeye niyeti varsa, efendim hemen kızı hoppala vermek de uygun olmadığı için müsaade alır. Bir müddet müsaade alır. Ondan sonra bu müsaade zarfında hem sağa sola sorarlar, hem oğlanın kim olduğunu tahkik ederler. Bu arada oğlan gelir, efendim kızın dayısı, abisi varsa onunla görüşür. Bu sefer oğlan hakkındaki bilgiler de kız tarafına aktarılır. Daha önce zaten resim göstermişlerdi. Efendim oğlan evi kız evi oğlan hakkında kanaate sahip olur. Eğer vermeye niyetleri varsa, efendim Allah yazdıysa olur biz ne diyelim derler. Efendim sizden iyisine mi vereceğiz, kısmet derler ve efendim kızı verirler. Ama bunu biraz uzatırlar. Çünkü hemen verseler bu sefer aman ne meraklıymış bunlar kız vermeye diyecekleri için bir müddet beklerler. Amcasına soralım, dayısına soralım diye ondan sonra kızı verirler. Hatta bazen kız bir iki kere Anadolu'da bazı yerlerde var, istenmeden verilmez. Verilirse ayıplarlar. Burada bir de başka sıkıntı var. Efendim birinci istemede eğer bu adeti bilmezse kız evi, ikinci istemeye nasıl olsa vermediler diye gitmezse o zaman kız evi yandı. Artık ona o da kendi bilecekleri iş, ama tabii herkes adetleri az çok bildiği için öyle adetlerde atlama olmaz. Neyse artık kız evi oğlan evini görüp beğendikten sonra karşılıklı nişan ve düğün hazırlıkları yapılır. Herkes kendi imkanına, şartlarına, maddi ve içtimai durumuna göre nişan hazırlıklarını yapar. Efendim yüz görümlüğü, efendim mihir miktarı, nişanlık beh verilir. Arkasından düğün hazırlıkları yapılır. Efendim ve iki taraf birbiriyle hısım olurdu. Bu görücülük eskinin en yaygın evlilik şekliydi. Efendim ve enteresandır. Efendim bu suretle hazırlanan ve bir emrivaki şeklinde icra edilen evlilikler umumiyetle hep saadetle neticelenirdi. Ne demişler? Nikahta keramet vardır. Birbirini hiç görmeyen, tanımayan iki çift ailelerinin inceden inceye araştırmalarıyla, tetkikleriyle bir araya gelirler, evlenirler, çok mutlu olurlardı. Onun için eskiden boşanma nispeti son derece azdı. ne diyelim, her gelenekte efendim bir hikmet saklı demişler. Dinleyiciler, hemen hepimizin adını duyduğu fakat çoğumuzun görmediği bir kasaba var. Orta Karadeniz'in güneyinde, Kelkit Vadisi'nde, Tokat'a bağlı güzel bir kaza bu. Evet, çoğunuz belki hatırladınız, türküde bile ismi geçiyor, Niksar. Bu hafta sizlere Niksar'la alakalı efendim birkaç bilgi vereceğiz. Niksar, Tokat'ın kazası. Çok eski, çok tarihi ve yeşiliyle meşhur bir kasaba. O kadar yeşil, o kadar tarihi bir yer ki yeşil ile tarihin bir araya geldiği çok ender yerleşim merkezlerinden birisi. İşte böyle güzel olduğu için kendisine belki Niksar demişler. Niksar, Nikhisar'dan bozma. Nik iyi demek. Nikbin derler ya, iyimser. Nikhisar, güzel hisar demek. Hakikaten böyle. Çok eski bir Türk yurdu aynı zamanda. Danışment oğlu Melik Gazi tarafından fethedilmiş. Malazgirt Harbi'nden hemen sonra. Ve Yıldırım Bayezid tarafından da Osmanlı hakimiyetine alınmış. İşte gerek Türklerden önceki devirlere ait, gerek Selçuklu, gerek Danışmentli ve gerek Osmanlı devirlerine ait pek çok tarihi eser var Niksar'da. Müzik Evet, Niksar'a gittiğiniz zaman Karadeniz'in yeşilliği ve Kelkit çayının mavisiyle efendim bir arada bir kaza görürsünüz. Bir yerleşim merkezi, bir şehir görürsünüz. Ve Niksar'a geldiğiniz zaman da sanki dört bir yanınızı tarih kuşatır. Küçücük bir kasabada tarihin bu denli iz bırakması gerçekten inanılmaz bir şeydir. Sanki Niksar'da 100 yıl ve daha öncesini yaşıyormuş gibi olursunuz. Tabii bunun da en mühim sebebi, en büyük sebebi çoğunluğu sit kabul edilen, tarihi eser kabul edilen Niksar evleri. Sadece bu evler değil, Niksar'ın her tarafındaki tarihi eserler efendim sizi sanki tarihe bir yolculuk yaptırıyor. Tarih sayfaları arasında yaşıyor gibi oluyorsunuz Niksar'a geldiğiniz zaman. Şimdi dedik ya zaten tabiatın ve tarihin bir arada kucaklaştığı bir kasaba Niksar. Niksar'a gidenlerin ilk uğrayacağı yer Ayvaz'dır. Ayvaz şifalı suyuyla ünlü. Belediye işletiyor. Burada bir fabrika var. Efendim, Niksar suyu malum çok meşhur sulardan ve Türkiye'nin sertlik bakımından en yumuşak sularından birisi. Aynı zamanda böbrek, bağırsak, efendim safra kesesi hastalıklarına da iyi geldiği rivayet ediliyor bu Niksar suyunun. Bu Niksar suyunun hemen yanında da efendim Ayvaz Parkı yapılmış, belediye parkı. Bu Niksar halkının mühim sayfiyelerinden birisi bu. Halk boş zaman buldukça bu parka geliyor. Burada tabii Ayvaz'ın suyu zaten halka sebil olarak akıyor. Yine bu şeyde parkta efendim meşhur tokat kebabını yemek de mümkün. Efendim hem yeşillik, hem Niksar suyu, hem tokat kebabı. Tabii tokat kebabın hususiyeti patates, domates, biber, et, sarımsaktan müteşekkil olması. Efendim ağır ağır pişmesi, efendim kancalı çubuklarda pişiyor. Efendim bu hakikaten tadına doyulmaz kebap, emsalsiz su ve bu güzel yeşillik hakikaten Niksar'a Allah'ın bir lütfu, bir ihsanı. Dedik ya Niksar tarihi bir kasaba, neredeyse tarihin durduğu bir kasaba. Anadolu'da böyle kasabalar var, bunlardan birisi de Niksar. Türbeler şehri dense Niksar'a yeri var. Hakikaten o kadar çok türbe var ki, mesela Aşık Emrah Türbesi, efendim divan şiirinin ustalarından Aşık Emrah'ın türbesi Niksar'da. Tekke bayırında tüm Niksar'ı selamlayan bir bayır burası. Yine mühim tarihi bir şahsiyet. Buranın fatihi, danışment Melik Gazi'nin türbesi de burada. Doğu yönündeki çıkışta bir tepenin üzerinde. Tepenin olduğu sahada başka türbeler, başka kümbetler de var. Bunların en mühimi kulak kümbeti. Harap olmuş bu kümbet. İçinde iki tane mezar var. Bahçesinde de üzerine küçük taşlar yapıştırılan bir dilek taşı var. Bu Selçuklu devrinden kalma mezarların hemen hepsinin hususiyeti budur. Efendim harcından mı, taşından mı nedir? Küçük taşlar efendim duvarlara yapışabiliyor. Aynısı Kemah'taki Sultan Melik Türbesi'nde de var. Millet dilek tutarlar. Eğer bu taş duvara yapışırsa dileğim olacak, yapışmazsa dileğim olmayacak derler. Yine bu kümbetin çevresinde bel ağrılarına iyi geldiği söylenen bel taşı var. Aynı bu bel taşı yine Kemah'ta, yine bir başka Selçuklu kumandanı olan Sultan Melik Türbesi yakınlarında da var. Bu Melik Gazi Türbesi'nin güneydoğusunda da yine ak yapı kümbeti var. Sekizgen köşeli. Evet, bu kümbetlerin her birisi zaten Niksar'a o tarihi havayı veren binalardan. Evet, bu kümbetler arasında bir enteresan kümbet daha var. O da 40 Kızlar Kümbeti. O da o tepenin, bir tepenin üzerine yapılmış. Fakat bu kümbet diğerleri gibi taştan değil, tuğladan yapılmış. Bir de efsanesi var bu 40 Kızlar Kümbeti'nin. Rivayete göre Niksar'da efendim dünya malına düşkün zalim bir vali yaşarmış. Halk fakirmiş, vali de bu halka zulmedermiş. Valinin bir de kızı varmış. Bu kız çok iyi yürekli bir kızmış, güzel bir kızmış. Artık babasının zulmüne dayanamamış. 40 tane kız arkadaşıyla anlaşmışlar, bir çete kurmuşlar. Erkek gibi giyinmişler, silahlanmışlar, valinin sarayını basmışlar. Tabii kız babasının sarayının yollarını, girişini, çıkışını bildiği için efendim eline geçirdikleri serveti de fakir halka dağıtmışlar. Vali ne kadar uğraştıysa da çeteyi yakalayamamış. Ancak kızın dadısı vaziyeti öğrenmiş, işi valiye anlatmış. Vali kızını da efendim çetesini de yakalamış, efendim 40'ının da başlarını vurdurtmuş. Sonra büyük bir mezar kazdırmış, 40'ını da buraya gömdürmüş. İşte bundan dolayı buraya 40 kızlar kümbeti diyorlar. Şehrin tam ortasında bir Arasta Köprüsü var sevgili dinleyiciler. Niksar'ın sembolü olmuş bu köprü. Köprünün üzerinde yılan ve leylek motifi var. Ondan dolayı halk bu köprüye yılanlı köprü diyorlar. Tarihçiler bu leylek ve yılan figürünü Anadolu'da kurulan ilk medrese olan Yağıbasan Medresesi'ni işaret ettiğini belirtiyorlar. Bu Yağıbasan Medresesi de tarihi Niksar Kalesi'nin hemen girişinde ve tekrar ediyoruz, Anadolu'nun, bugünkü Anadolu topraklarının en eski medresesi bu Yağıbasan Medresesi'dir. Ta Selçuklu devrinden kalmadır. Evet, dedik ya Niksar, Nik Hisar'dan geliyor, güzel Hisar demek. Niksar'ın Hisar'ı da efendim bugün ayakta. Ama Hisar'ı görmek için kanter içinde bir yolculuk yapmanız lazım. Çok katlı bir Hisar bu. İçinde vaktiyle mahalle olduğu için hamamı, zindanı, mescidi, kilisesi, sarnıcı ve daha pek çok bina günümüze intikal etmiş. Fakat çoğu tabii tarihin asırlar, yıllar geçtikçe aşındırıcı tesirinden dolayı bugün biraz harap ve bakımsız durumda. Evet, Niksar'ın bir de çok güzel bir yaylası var. Niksar'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir yayla, Çamiçi yaylası bu. Çok büyük bir yayla, Niksar Ovası'nın üzerinde, ortasından da Kelkit Nehri geçiyor. Her taraf orman, ağaçlık. Şimdi buraya villalar yapmışlar. Efendim, Niksar'ın kendisi zaten çok güzel tarihi bir şehir. Efendim, ortasından nehir geçiyor. Verimli toprakları var. Efendim, kalesi var. Yaylası var. Suyu var. Gerçekten Niksar Anadolu'nun en emsalsiz efendim kasabalarından, en güzel kasabalarından birisi. Ne mutlu Niksarlılara, ne mutlu Niksar'a.
Gel gel gel gözelim gel. Eğer kısmetim olursa alarım seni. Yaşımda bir yar sevdim, benim olmadı. Genç yaşımda bir yar sevdim, benim olmadı. Gel, gel, gel güzelim gel, sevirim seni. Kısmetim olursa alarım seni. Eğer kısmetim olursa alarım
Sevgili dinleyiciler, paket postanelerinde boy boy çeşit çeşit paketler görebilirsiniz. İnsanlar uzaktaki dostlarına, yakınlarına, akrabalarına, efendim yiyecek, kitap, giyim eşyası, çeşitli hediyeler, mutfak eşyası, ev eşyası gönderirler. Paket postanelerine teslim edilen paketlerin çeşidi saymakla bitmez. Ama bunca değişik tür paket arasında hiç kimsenin konuşan bir pakete rastladığını zannetmiyoruz. Halbuki 1914 yılının Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho bölgesinde Grangeville postanesine getirilen bir paket konuşuyordu. Konuşan paket Grangeville postanesinin yetkililerini güç durumda bırakmıştı. Ancak her şey kurallara uygun biçimde hazırlandığı için paketi üzerinde yazılı adrese göndermekten başka çare yoktu. Konuşan paketin serüveni Grangeville kasabasında yaşayan Pierstoff ailesinin 4 yaşındaki kızları Mary'yi 100 kilometre uzaklıktaki Lewiston kasabasında yaşayan büyük annesine göndermeye karar vermeleriyle başladı. 4 yaşındaki Mary Pierstoff 24,5 kilo ağırlığındaydı. Annesiyle babası uzun uzadıya düşünüp taşındılar. Tren bileti pahalı gelmişti. O günlerde Birleşik Amerika'da yeni uygulamaya başlayan paket servisinden yararlanmaya karar verdiler. Küçük Mary paket postasıyla büyük annesine gönderilirse yarım dolar ücret ödeyeceklerdi. Ancak paket postanesi civciv dışında canlı hayvan kabul etmiyordu. Mary'nin annesiyle babası Grangeville postanesinin müdürüyle uzun uzun görüşüp küçük kızın civciv olarak kayda geçirilmesini kabul ettirdiler. Küçük Mary hakikaten civcive benzeyen sapsarı saçlı çilli bir kızdı. Böylece küçük Mary paket postanesinin talimatnamesine uygun bir paket olmuştu. Talimatnameye göre 25 kilodan ağır olan paketler postaya verilemiyordu. Allah'tan ki küçük Mary 24,5 kiloydu. Postane görevlisi Mary'nin yakasına damgayı bastı. Ceketinin ortasına bir pul yapıştırdı. Mary'yi diğer paketlerle beraber trenin bagaj vagonuna götürdüler. Tren Lewiston'a vardığı zaman bagaj sorumlusu onu Lewiston postanesine götürdü. Talimatnameye göre paketin geceyi postanede geçirmesi gerekiyordu. Ama iyi kalpli postane müdürü küçük Mary'i o gece büyük annesinin evine götürüverdi. Böylece konuşan paket yerine ulaşmıştı.
Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Geçti o gün. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, çaresiz kaldım, gönlüm karardı. Geçti o gün. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Ümit ediyoruz haftaya siz yine radyolarınızın başında olursunuz. Biz de mikrofonların başında oluruz ve haftaya tekrar sizlerle buluşuruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.